Ayrım 10. Görmek. José Saramago. Sayfa 94. Bu koşturma pek uzun sürmedi. Korkunun her zaman yol açtığı gibi telaşla, acilen alınan bu karar, neredeyse tüm güzergahların ya biraz ilerisinde ya da biraz gerisinde hafif sıkışmaların meydana gelmesine yol açtı. Arkadaki araçların tamponları genellikle öndeki araçların tamponuna çarpıyordu. Ama ne mutlu ki bu çarpmalar, korkudan yürüye ağzına gelen yolcuların alınlarına kan oturması, yanaklarının çizilmesi, enselerine aldıkları küçük darbeler dışında büyük zararlar vermiyordu. Yani ertesi gün bir gazi madalyasını, savaş haçını, kırmızı kalp nişanını ya da bu amaçla uydurmuş herhangi bir ödül hak edecek bir yaralanma olmuyordu. Can kurtaranlar ilerledi, tıp personeli ve hasta bakıcılar yaralananlara yardım etmek için koştu. Karışıklık büyüktü, durum her bakımdan acıklıydı. Konvoylar durmuştu. Öteki güzergahlarda ne olduğunu öğrenmek için telefonlar ediliyordu. Bir görevli, durumun kendisine bildirilmesi için bağırıp duruyordu. Üstüne üstlük, her iki yanda ışıklandırılmış, Noel ağacı gibi pırıl pırıl yanan ve uzayıp giden yapılar vardı. Tek eksik, havai fişekler ve atlı karıncaların da olduğu geçit alayıydı. Ne mutlu ki sokağın kendilerine bedavadan sunduğu eğlenceyi, pencerelerden bağırıp çağırarak, dalga geçerek, yamulmuş arabaları parmağıyla göstererek eğlenen insanlar yoktu. Burnunun ucundan ilerisini göremeyen, aslında neredeyse kimsenin onlardan farkı yoktu ve yalnızca yaşadıkları anla ilgilenen düşük dereceli memurlar kuşkusuz şöyle düşüneceklerdi. Belki bazı sekreter yardımcıları ve geleceği parlak olmayan müsteşarlar kötü durumdadır ama büyüklere, örneğin başbakana asla bir şey olmaz. Yaralanıp merelenenler onlar kadar ileri görüşlü olmayanlardır. Doktor çenesinin altını mikrop öldürücü bir sıvı ile badana etti ve yaralıya bir tetanos aşısı yapsam acaba durumu fazla mı abartmış olurum diye düşündüğü sırada hükümet başkanı ilk binalardaki ışıklar yanar yanmaz içine düşen kurdu kafasında geviş getirir gibi döndürüp duruyordu. Bu en ağır kanlı politikacıyı bile kuşkusuz çileden çıkarabilecek, aklını karıştırabilecek bir şeydi ama daha kötüsü hatta en beteri hiç kimsenin pencerelerden burnunun ucunu bile çıkarmamasıydı. Resmi konvoylar gülünç bir şekilde sanki var olmayan bir şeyden kaçıyorlardı. Zırhlı araçlar ve sarnıçlı kamyonlar da dahil olmak üzere silahlı kuvvetler ve emniyet güçleri düşman tarafından sanki hor görülmüş, küçümsenmişti ve bundan böyle karşılarında savaşacak kimse yoktu. Yaşadığı şokun sersemliğini henüz üzerinden atamamış olan, çenesinin altında şimdi bir yara bandı taşıyan ve tetanos aşısı olmayı stoacı bir umursamazlıkla reddetmiş olan başbakan, birden devlet başkanına telefon ederek onun nasıl olduğunu sorması, devleti temsil eden kişinin sağlığıyla ilgilenmesi, bunu bir an bile oyalanmadan yapması gerektiğini, o andaki tek görevinin bu olduğunu düşündü. Yoksa devlet başkanı onunkine ters bir politik kurnazlıkla önce davranabilir, ve benim elim torbanın içindeyken yakalayabilir diye mırıldandı o deyimin ifade ettiği anlamı düşünmeden. Sekretere numarayı aramasını söyledi. Hattın ucundan bir başka sekreter yanıt verdi. Buradaki sekreter Sayın Hükümet Başkanı'nın Sayın Devlet Başkanı ile görüşmek arzusunda olduğunu söyledi. Oradaki sekreter bir dakika lütfen dedi. Buradaki sekreter ahizeyi başbakana uzattı. Başbakan kaçınılmaz olarak sırasını bekledi. ''Sizin orada durumlar nasıl?'' diye sordu başkan. ''Arabanın bazı yerleri ezildi, başka bir yaramazlık yok sayılır.'' diye yanıtladı başbakan. ''Burada da her şey yolunda. Çarpışma falan olmadı mı? Yalnızca birkaç küçük toslaşma. Ciddi değil sanırım.'' ''Evet, arabanın zırhı bombaya bile dayanacak güçte. Size anımsatmak zorunda kaldığım için üzgünüm ama Sayın Devlet Başkanım hiçbir arabanın zırhı bombaya dayanamaz.'' ''Söylemenize gerek yok. Her zırhı delecek bir füze, her arabayı uçuracak bir bomba. Hep vardır. Bunu biliyorum. Yaralı mısınız? Hiçbir yerimde bir tek çizik bile yok. Arabanın camının önünde bir polis memurunun yüzü belirdi ve yola devam edebileceği işaretini verdi. Yola devam ediyoruz dedi başbakan. Biz burada duraklamış bile sayılmayız diye karşılık verdi devlet başkanı. Sayın devlet başkanı size bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyin. Kaygılı olduğumu şu anda birinci tur oylama sırasında olduğundan çok daha fazla kaygılı olduğumu sizden saklayamam. Neden? Aşağıdan geçtiğimiz sırada yanan ve kentin dışına çıkıncaya kadar yanmayı olasılıkla sürdürecek olan o ışıkları ortalıkta kimsenin görünmediğini, pencerelerde ve sokaklarda bir ruh bile olmadığını fark etmişsinizdir. Bütün bunlar tuhaf, çok tuhaf Kendi kendime şimdiye kadar kabul etmeyi reddettiğim şeyi artık kabullenmem gerektiğini söylemeye başlıyorum. Yani bütün bunların arkasında bir niyet, bir düşünce, iyice ölçülüp biçilmiş bir amaç varmış. Halk sanki bir planı uyguluyormuş, merkezi bir eşgüdüme uyuyormuş gibi geliyor bana. Öyle olduğunu sanmıyorum sevgili başbakanım. Benden daha iyi biliyorsunuz ki anarşist komplo kuramının ayaklarının yer basmadığı görüldü ve kötü niyetli bir yabancı ülkenin ülkemizde bir istikrarsızlaştırma planı uyguladığını ileri süren öteki kuramın da öncekinden farklı olmadığı anlaşıldı. Durumu bütünüyle avucumuzun içine aldığımızı, her şeye egemen olduğumuzu, her şeyin efendisi olduğumuzu sanıyorduk. Oysa en uyanık kimsenin bile öngöremeyeceği öyle bir sürprizle karşılaştık ki bunun hiç kimsenin düşünemeyeceği kusursuz bir oyun olduğunu kabul etmek zorundayım. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdilik kabul ettiğimiz planı sürdürmeyi, ileride karşılaşacağımız koşullar planı değiştirmeyi gerektirirse bunu yeni verileri derinliğine inceledikten sonra yapmayı düşünüyorum. Temelde bir değişiklik yapmamız gerekeceğini sanmıyorum. Peki size göre temel olan ne? Bunu sizinle tartışmış ve anlaşmıştık Sayın Devlet Başkanı. Sivil halkı yalıtıp ağır ateşte pişmesini sağlayacağız. Böylelikle er ya da geç çatışmalar başlayacak, çıkar çatışmaları birbirini izleyecek, yaşam giderek daha zorlaşacak. Çöpler kent sokaklarını kısa sürede istila edecek. Düşünün biraz Sayın Devlet Başkanı, yağmurlar yeniden yağmaya başladığında durum ne hal alacak ve benim başbakan olduğum kadar gerçek olan bir şey var ki besin maddelerinin sağlanmasında ve dağıtımında ciddi sorunlar çıkacak. Gerekirse bu sorunları zaten bizzat biz yaratacağız. Kentin uzun süre dayanamayacağını düşünüyorsunuz öyleyse. Aynen öyle. Buna ek olarak bir başka durum daha ortaya çıkacak. Hepsinden daha önemli bir durum. Neymiş o? Herkesi aynı şeyi düşünmeye istedikleri kadar zorlasınlar ve bunu denemeyi sürdüreceklerdir ama bunu asla başaramayacaklar. Bu kez öyle gibi görünüyor. Güzelden de öte bir şey bu Sayın Devlet Başkanı. Peki ya kısa süre önce varsayım olarak ileri sürüldüğü gibi işin içinde bir gizli örgüt varsa, ne bileyim mafya, Camorra, Cosa Nostra, CIA ya da KGB. Adını andığınız CIA gizli bir örgüt değil Sayın Devlet Başkanı. KGB'nin yerinde de yerler esiyor. Öyle olması fazla bir şey değiştirmez. Benzeri bir örgütün var olduğunu düşünelim ya da daha beterini, daha makyavelci bir örgütü, tam olarak ne olduğunu bilemediğim bir şey etrafında oluşmuş ve neredeyse herkesin birlik olduğu o şeyi harekete geçiren bir örgütlenmeyi. Boş oy etrafında Sayın Devlet Başkanı, boş oy. Bunu ben de düşünebilirim. Beni ilgilendiren bilmediğim şeyler, bundan kuşkum yok Sayın Başkan. Siz devam edin rica ederim. Devletin ve demokratik düzenin zararına çalışan bir gizli örgüt olabileceğini kuram olarak, evet yalnızca kuram olarak bilmekle birlikte bu işin temas kurmaksızın, toplantı yapmaksızın, hücre oluşturmaksızın, birlikler kurmaksızın, kağıt kullanmaksızın, evet kağıt kullanmaksızın gerçekleştirilemeyeceğinden eminim. Çok iyi bilirsiniz ki Sayın Başkan, bu aşağılık dünyada kağıt kullanmadan hiçbir şey gerçekleştirilemez. Oysa biz size biraz önce sıraladığım etkinlikler hakkında en küçük bir bilgi sahibi olmadığımız bir yana, üzerinde Fransızca "İleri yoldaşlar, zafer günü geldi." diyen tek bir takvim yaprağı bile elimize geçiremedik. Bu sözlerin neden Fransızca yazılması gerektiğini anlayamadım. Devrimci gelenek yüzünden Sayın Başkanım, ülkemiz ne olağanüstü bir ülke ki hiçbir yerde ortaya çıkmayan olaylar burada çıkıyor. Size anımsatmama gerek yok Sayın Başkan. Bu ilk kez gerçekleşmiyor. Ben de tam bunu düşünüyordum sevgili Başbakanım. İki olay arasında bağlantı olmasının çok zayıf bir olasılık oluşturduğu ortada. Tamamen öyle. Tek ortak noktaları renk. İyi ama ilk olayın henüz bir açıklamasını bulamadık. Bunu da bulamadık. Bir açıklama bulacağız Sayın Başkan. Bulacağız. Daha önce suratımızı duvara toslamazsak elbette. Güvenelim Sayın Başkan. Temel yaklaşım güvenmektir. Neye güvenelim? Kime güvenelim? Söyleyin bana. Demokratik kurumlara. Sevgili dostum, siz bu söylevi televizyona saklayın. Burada bizi yalnızca sekreterler dinliyor. Lafı döndürmeden konuşabiliriz. Başbakan konuyu değiştirdi. Şu anda kentin dışına çıkıyoruz Sayın Başkan. Biz de öyle. Dönüp şöyle bir arkanıza bakmanızı çok istiyorum Sayın Başkan. Neden? Işıklar. Ne olmuş ışıklara? Işıklar yanmaya devam ediyor. Kimse söndürmedi. Peki ışıkların yanık kalmasından ne sonuç çıkarmamı istiyorsunuz? Tam olarak bilemiyorum. Doğal olan biz ilerledikçe ışıkların söndürülmesiydi. Ama öyle olmadı. Işıklar hala yanıyor. Yukarıdan bakıldığında 27 kollu bir yıldızı Andırdığını düşünüyorum. Anlaşıldığına göre başbakanım bir şair. Şair değilim ama yıldız tartışılmaz olarak yıldızdır sayın başkan. Şimdi ne yapalım peki? Hükümet eli kolu bağlı durmayacak. Cephanemiz henüz tükenmedi. Sağlığımızın içinde oklarımız var. Nişan almasını becerirsiniz umarım. Bana gereken tek şey menzilimin içine bir düşmanın girmesi. İşte bu çok hoş. Düşmanın nerede olduğunu bilmiyoruz ki. Kim olduğunu bile bilmiyoruz. Sonunda mutlaka kendini gösterecek Sayın Başkan. Bu yalnızca zaman sorunu. Düşmanlar kendilerini sonsuza kadar gizleyemezler. Yeteri kadar zamanımız olur umarım. Bir çözüm bulacağız. Sınıra varıyoruz. Bu konuşmayı büromda sürdürürüz. Akşam 6'ya doğru bana gelin. Olur Sayın Başkan. Mutlaka geleceğim. Sınır kapısı her kent çıkışında olduğu gibi inip kalkan ağır bir borudan oluşuyordu. Yolun her iki yanında birer tank duruyordu. Çevrede birçok baraka ve kamuflaj için yüzleri boyanmış, sahra kıyafetlerini giymiş silahlı askerler vardı. Çıkış güçlü ışıldaklarla aydınlatılmıştı. Devlet başkanı arabadan indi, komutanın askerce verdiği kusursuz selama canı biraz sıkkın ama kibarca karşılık verdi ve sordu. Burada işler nasıl gidiyor? Kayda değer hiçbir olumsuzluk yok. Durum bütünüyle sakin Sayın Başkanım. Dışarı çıkmaya yeltenen oldu mu? Hayır Sayın Başkanım. Sanırım motorlu araçlardan, bisikletlerden, at arabalarından, kaykaylardan söz ediyorsunuz. Motorlu araçlardan evet Sayın Başkanım. Peki yayalar? Gölgesi bile yok. Kaçakların yolu kullanmayabileceğini söylemiştiniz sanırım. Evet Sayın Başkanım ama her halükarda sınırı geçemezler çünkü en yakın iki çıkış arasındaki mesafenin yarısını klasik birlikler göz altında tutuyor. Her iki tarafta küçük cisimlere göre ayarlanacak olsalar bir farenin geçişini bile haber verecek elektronik alıcılarımız var. Çok güzel. Bu durumlarda ne söylendiğini bilirsiniz. Vatanın gözleri sizin üzerinizde. Evet Sayın Başkanım, görevimizin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Umarım kitle haline çıkmaya kalkışacaklara karşı ne yapılacağı konusunda talimat almışsınızdır. Evet Sayın Başkanım. Peki talimat nedir? Önce dur diye bağırırız. Bunu biliyoruz. Evet Sayın Başkanım. Peki itaat etmeyecek olurlarsa? İtaat etmeyecek olurlarsa havaya ateş açarız. Yine de ilerlemeyi sürdürürlerse o durumda bize yardım etmekle görevlendirilmiş müdahale birimleri devreye girer. Onlar ne yapar? Duruma göre Sayın Başkanım ya göz yaşartıcı bomba atarlar ya da sarnıçlı kamyonlarla üzerlerine basınçlı su sıkarlar. Bu tür müdahaleler ordunun uzmanlık alanının dışındadır. Söylediğiniz şeyler bir miktar eleştiri tonu taşıyormuş gibi geliyor bana. Bunun nedeni bir savaşın böyle yapılmaması gerektiğini düşünmem Sayın Başkanım. İlginç bir gözlem. Peki ya o insanlar geri çekilmezse? Geri çekilmemeleri olanaksız Sayın Başkanım. Göz yaşartıcı bombaya ve basınçlı suya kimse direnemez. Direndiklerini varsayın. O durumda adamlarınıza vereceğiniz buyruk ne olur? Bacaklarına nişan alıp ateş etme buyruğu veririm. Neden bacaklarına? Çünkü yurttaşlarımızı öldürmek istemeyiz. Ama bu siz istemeseniz de olabilir. Evet Sayın Başkanım, biz istemesek de olabilir. Aileniz başkentte mi oturuyor? Evet Sayın Başkanım, size doğru ilerleyen bir kalabalığın başında karınızı ve çocuklarınızı gördüğünüzü farz edin. Bir askerin ailesi her koşulda nasıl hareket etmesi gerektiğini bilir. Öyle olduğunu sanıyorum ama biraz çaba gösterin, düşünün. Buyruklar yerine getirmek için verilir Sayın Başkanım. Hepsi mi? Bugüne kadar aldığım her buyruğu yerine getirdiğimi gururla söyleyebilirim. Peki ya yarın? Bunu söyleyecek duruma düşmemeyi ümit ediyorum Sayın Başkanım. Öyle olacağını ümit edelim. Devlet Başkanı arabasına doğru iki adım attı ve birden sordu. Karınızın boş oy atmadığından emin misiniz? O konuda elimi ateşe sokmaktan geri durmazdım. Gerçekten sokar mıydınız? Sizin gelişi öyle dedim. Karımın bir seçmen olarak görevini yerine getirdiğinden emin olduğumu söylemek istiyorum. Oyunu atarak mı? Evet. Ama bu benim sorumun yanıtı değil. Doğru Sayın Başkanım. Öyleyse yanıt verin bana. Veremem Sayın Başkanım. Neden? Çünkü yasa size bu yanıtı vermeme izin vermiyor. Ya öyle mi? Devlet Başkanı subaya uzun uzun baktı, sonra sözünü sürdürdü. Günün birinde yüzbaşısınız değil mi? Evet Sayın Başkanım. İyi akşamlar yüzbaşı. Belki yine görüşürüz. İyi akşamlar Sayın Başkanım. Farkındaysanız boş oy atıp atmadığınızı sormadım size. Farkındayım Sayın Başkanım. Araba hızla hareket etti. Yüzbaşı elini yüzüne götürdü. Alnından ter boşanıyordu. 10. ayrımın sonu sayfa 101.